Ayrım 29. Maraş Kıyımı. Aziz Tunç. Sayfa 403. Maraş katliamında öldürülen Alevilerin mezarları nerede? Maraş katliamında öldürülen Alevilerle ilgili olarak gözden kaçırılan, esas tartışılması gereken konu ölenlerin mezarlarının konusudur. Bugün Maraş katliamında öldürülen Kürt-Türk Alevilerin bir kısmının mezarları aileleri tarafından bilinmemektedir. Görülen ve bilinen o ki devlet bulduğu ölüyü bulduğu yerden almış bir yerlere götürmüştür. Daha sonra ölüsünü arama imkanı olan ailelere bir mezar numarası verilmiş, bu imkanı olmayan veya yaşadığı travmadan dolayı ölüsünü arayamayan ailelere ise bu türden herhangi bir bilgi verilememiştir. Görülen ve bilinen o ki, devlet bulduğu ölüyü bulduğu yerde almış, bir yerlere gömmüştür. Daha sonra ölüsünü arama imkanı olan ailelere bir mezar numarası verilmiş, bu imkanı olmayan veya yaşadığı travmadan dolayı ölüsünü arayamayan ailelere ise bu türden herhangi bir bilgi verilmemiştir. Öte yanda kendilerine mezar numarası verilen hiçbir aile ne o numaralı mezarın nerede olduğunu görmüştür ne de orada yakınının gömülü olup olmadığını öğrenebilmiştir. Durumun anlaşılabilmesi için yaşanmışlıklar üzerinde ifade etmeye çalışalım. Katliam esnasında öldürülen Alevilerin ve devrimcilerin bazıları aileleri tarafından sahiplenilmiş, alınıp istenen yere gömülmüştür. Böylece ailenin ölüsüyle ilgili herhangi bir sorunu kalmamıştır. Bu şansı olmayan, devletin çeşitli tesislerde denetim altına aldığı aileler ise ölülerin tutulduğu depolara götürülüp ölülerini teşhis etmeleri istenmiştir. Bunların içinde ölüsünü teşhis edip götürenler olmuştur. Bu ailelerin de ölüleriyle ilgili bir sorunu kalmamıştır. Bir kısım ölü sahibi ise yaşadığı dehşetin etkisi ve olanaksızlık nedeniyle ölüsünü alıp istediği yere gömme imkanına sahip olamamış, teşhis etmekle yetinmiştir. Bu teşhis sürecinde bulunamayan ve ölüsüne o anda sahip çıkmayan aileler ise uygun bir zaman geçtikten sonra devletle bağlantıya geçerek ölüsünü aramaya başlamıştır. Gerek uygun zamanda ölüsüne sahip çıkma imkanı bulamayan, gerek olanaksızlıklardan veya dehşetin etkisiyle ölüsünü kendisi alıp gömemeyen söz konusu ailelerin ölüleri devlet tarafından gömülmüştür. Gömülen bu ölülerle ilgili olarak bazı aileler hiç gelmemiş, ölüsünü yaşadıklarıyla birlikte unutmaya çalışmış, böylece ölüsüne dair herhangi bir bilgi sahibi olamamıştır. Bir süre sonra ölüsünü arayan bazı ailelere ise devlet yeni çeşitli mezarlık numaraları vermiş, ölülerinin verilen mezarlık numaralarında gömülü olduğunu söyleyerek işin içinden çıkmıştır. Bazı aileler ise o gün bugündür yaşadıklarını ölüleriyle birlikte gömmek istercesine katliamın yarattığı travmanın etkisiyle ölülerini arayamamışlar, ölülerine dair herhangi bir bilgi sahibi olamamışlardır. Ortaya şöyle bir durum çıkmıştır. Bazı aileler ölülerin nerede gömüldüklerine dair hiçbir bilgi sahibi olmamışlar, kendilerine numara verilen ölü sahibi ailelerin büyük bir kısmı ise gerek o dehşetin etkisiyle gerek Maraş'ta oluşan atmosferden dolayı verilen numaralarda yatan ölülerini tespit etme, ölülerini ziyaret etme olanağına sahip olamamışlardır. Sonuç itibariyle Maraş katliamında ölenlerin bazılarının mezarları aileleri tarafından bilinmemektedir. Bazıları da kendilerine bir numara verilmiş olmasına rağmen o numarada bir mezarı ziyaret etmediği için ölüsünün orada olup olmadığını tespit ve tescil edememiştir. Daha da vahimi bu ölüler aileler tarafında ve kendi dinsel inançlarına göre gömülmemişlerdir. Onlara bu olanak yaratılmamıştır. Yani birçok aile ölüsünü sahiplenme ve gömme hakkından mahrum edilmiştir. Onlara bu yönlü imkanlar yaratılmadığı gibi daha sonra yapılan gömme işlemiyle ilgili gerekli bilgiler de verilmemiştir. O gün demokratik kamuoyunun da yeterince ilgilenmediği bu durumun yarattığı sonuç Maraş katliamında öldürülenlerin mezarlarının kayıp olduğu gerçeğidir. Ölülerin mezarlarından haberdar olamayan çok sayıda mağdur ailenin dillendiremediği ancak yüreklerini yakan bu gerçek bugünün koşullarında açıklığa kavuşturulmayı beklemektedir. Katliamda üst düzey askeri görevli olan Mahmut Boğuşlu'nun anlatımları da bu gerçeği dolaylı yoldan desteklemektedir. Konuyla ilgili olarak General Mahmut Boğuşlu şunları söylemektedir. Şehrin değişik bölgelerinden alınan cesetler belediyenin soğuk hava deposunda toplanıyordu. Olayların son günü 26 Aralık Çarşamba, teşhisleri için ölü sahiplerinin depoya gelmesi istendi. Bir ara ben de depoya uğradım. Manzara feci bir manzaraydı. Orada o gün 80-85 ölü vardı. 1960-1978 olayları. Anılar yorumlar. M. Boğuşlu. Sayfa 83. Katliamın son günü olan 26 Aralık'ta henüz devletin denetiminde 85 ölü bulunuyorsa ve ölülerin uzun süre muhafazasının doğru ve mümkün olmadığı da göz önüne alınırsa söz konusu cesetlerin devlet tarafından gömüldüğü anlaşılmaktadır. Devletin belirtilen koşullarda ölüleri gömmüş olmasından doğan herhangi bir yanlışlıktan söz edilemez. Ancak bu gömme işleminde ve mezarlarda ailelerin haberdar edilmesi, bilgilendirilmesi, ailelerin ölüsüne karşı yapmaları gereken son görevlerini yapmalarının koşullarının oluşturulması bu tarz bir gömme işleminin kendisinden daha fazla gerekli ve anlamlıdır. Ancak bunların hiçbirisi yapılmamış, süreç belirtilen şekilde gelişmemiştir. Mezarları aileleri tarafından bilinmeyen bu insanların sayısının kaç olduğunu tespiti elbette gerekli ve zorunludur. Fakat asıl olan bu durumda olan ölü sahibi ailenin kaç olduğu değil, böyle bir gerçeğin bunca yıldır varlığı ve üzerine gidilmemiş olmasıdır. Hem katliamcı politikalarla hesaplaşmak, hem ailelerin acılarına ortak olmak ve azaltmak açısından son derece vahim ve dramatik olan bu durumla ilgilenmek, bilinmezlikleri açığa kavuşturmak için önemlidir. Türk ve Sünni olarak katliama maruz kalanlar. Maraş katliamının sadece Alevilere karşı yapılmış bir katliam olmadığı biliniyor. Fakat katliamın bu yönü somutlaştırılamadığı için eksik kalmaktadır. Doğru söylemler somut bilgilerle beslenip desteklenmediği sürece yeterince anlaşılamazlar. Hem Maraş katliamının bu yönünün somutlaştırılması hem de bilgi eksikliğinin giderilebilmesi için bu anlamda bazı bilgilerin paylaşılması gerekmektedir. Bu çerçevede öncelikle katliamın yapılması için kurban seçilen Töpderli öğretmenler Mustafa Yüzbaşıoğlu ve Hacı Çolak'ın anılması önemlidir. Öğretmenlerden Mustafa Yüzbaşıoğlu, Maraş'ın yerlilerinden, Türk-Sünni bir aileden gelmektedir. Devrimci mücadeleyle yakın ilişki içinde olan Mustafa Yüzbaşıoğlu, öğretmenlerin mücadele örgütü olan Töpder'in üyesidir. Mustafa Yüzbaşıoğlu, devrimci tutum ve yaklaşımlarıyla Maraş halkının sevdiği ve değer verdiği bir öğretmendi. Katliamcı yapının Mustafa Yüzbaşıoğlu'nu hedef seçmiş olması son derece anlamlıdır. Gelişen mücadeleye bağlı olarak Maraş'ın yerli halkı, Alevilere ve devrimcilerle iç içe olmaya, devrimci mücadeleye çok daha katılmaya başlamıştı. Türk Sünni ve Maraş'ın yerlisi olan Mustafa Yüzbaşıoğlu katledilerek hem bu gelişmenin önü kesilmek hem de katliam planları uygulanmak istenmiştir. Alevilere ve devrimcilere katılmanın veya onlara yakınlık göstermenin bedelinin ölüm olduğu anlatılarak gözdağı verilmeye, Maraşlıların devrimcileşmesine izin verilmeyeceği anlatılmaya çalışmıştır. Öldürülen diğer öğretmen Hacı Çolak ise Türk Alevi'dir. Aynı şekilde Töpder üyesi olan Hacı Çolak, Elbistan'ın Küçük Yapalak köyündendir. Öldürülen her iki öğretmen politik mücadele içinde özel hedef yapılacak kadar ileri bir konumda değillerdi. Bu iki öğretmenin öldürülmek için hedef seçilmesi özel bir politik tercihi işaret etmektedir. Hedeflerin seçiminde dikkate alınan kriter öğretmen arkadaşlarının kişisel durumları değil, katliamın gerçeği ve içeriği olmuştur. Bu yolla yaratılan Maraş katliamı sonucunda Alevi-Sünni ve Türk-Kürt kardeşliği dinamitlenmek istenmiştir. Mehmet Taşkesen. Mehmet Taşkesen katliam döneminde 50 yaşında bulunan Maraş'ın yerlilerinden Türk-Sünni bir Maraşlıdır. Üniversite yıllarında devrimci düşüncelerle tanışmış, bu şekilde başladığı devrimci faaliyetlerine öldürülmesine kadar devam etmiştir. Üniversitede karıştığı bir cinayetten dolayı cezaevine düşmüştür. Cezaevinden çıktıktan sonra okulu bırakmak zorunda kaldığı için Maraş'ta yaşamını sürdürmüştür. Maraş katliamı döneminde Maraş'ta diske bağlı Tekstil Sen Sendikası'nın temsilciliğini yapmaktaydı. Cenaze törenini dışarıdan izleyen Mehmet Taşkesen saldırganların ilk hedeflerindendir. Mehmet Taşkesen uğradığı saldırıya karşı silahla kendisini korumaya ve saldırganları def etmeye çalışmıştır. Bu esnada yakalanmış, tutuklanmış, katliamcı sanıklarla birlikte yargılanmıştır. Aldığı ceza fazla olmadığı için cezasını yatarak serbest bırakılmıştır. Mehmet Taşkesen cezaevinden çıktıktan sonra doğup büyüdüğü Maraş'ta yaşamına devam eder. Ancak faşist saldırganlar Mehmet Taşkesen'in bütün saldırılarına rağmen sürdürdüğü kararlı ve ilerici duruşunu hazmedememişler ve kişisel bir davayı bahane ederek bir komplo ile öldürmüşlerdir. İşbilir ailesi. İşbilir ailesi Türk-Sünni bir ailedir. Öldürülmelerinin nedeni solcu olarak biliniyor olmalarıdır. Ayrıntıları ilgili belgeden okuyalım. 23 Aralık 1978 Cumartesi günü saat 15 sıralarında ellerinde taş, sopa, balta, av tüfeği, kazma, tahra, at keseri, tabanca olan kalabalık bir grup Sünni kökenli olmakla beraber çevresinde solcu olarak tanınan öğretmen Ali Rıza İşbilir'in evinde bulunduğu Dumlupınar Mahallesi Neyzen Sokağı gelmişlerdir. Öğretmen Ali Rıza İşbilir ellerini havaya kaldırarak ortaya çıkmış ve "Teslimim, çocuklarıma, aileme dokunmayın, ne yapacaksanız bana yapın" demiştir. Ali Rıza İşbilir'i dışarı çıkararak kapısının önünde öldürmüşlerdir. Saldırganlar o sırada kaçmaya çalışan Ayşe İşbilir'i de yakalayarak kafasına vurup bayıltmışlar ve üzerine silahla ateş etmişler, sol elinden yaralamışlar ve öldü diye bırakmışlardır. Saldırganlar bu defa evin içinde bulunan Melahat İşbilir ve polis Hacı Veli İşbilir'i de dışarı çıkarak öldürmüşlerdir. Saldırganlardan biri odaya girerek elbise dolabına elindeki tahra ile vurunca gelin yeter İşbilir dışarı çıkmış ve tahra ile kendisini yaralayan saldırgandan kurtularak bahçe duvarından atlayıp kaçmıştır. Arkasından açılan ateş sonucu sol omzundan yaralanmış, civardaki bir eve sığınmak istemiş ise de kendisini içeriye almamışlardır. Saldırganlar yeter İşbilir'i tekrar yakalamışlar, Türk müsün gavur musun diye sormuşlar. Türk'üm, buraya yeni geldim cevabını alınca da bırakın bu Türk'müş diyerek kendisini tekrar eve getirmişlerdir. Önce bir düğün evine, daha sonra babasının evine götürmüşlerdir. Saldırganlardan bazıları öldürelim, bazıları öldürmeyelim diye konuşmuşlar. O sırada yeter İşbilir'in üstündeki altınları almışlar. Saldırganlar Yeşilyurt Camisi'nin orada Mehmet İşbilir'i de öldürmüşlerdir. Daha sonra saldırganlar buranın işi tamam, bunların işini bitirdik diyerek dağılmışlardır. Maraş olayları gerekçeli karar sayfa 309-310. Hiçbir yoruma gerek yok. Kocaman bir Türk-Sünni aile solcu oldukları için bütün fertleriyle yok ediliyor. Bunu yapabilen canavarlar tahra ve kurşunla yaralanmış olan gelinin üzerindeki altınları almaktan bir an olsun utanmayabiliyorlar. İlginç bir ayrıntı daha göze çarpmaktadır. Esir alınan yaralı gelin yeter İşbilir önce bir düğün evine götürülüyor. Demek ki o katliam koşullarında birisi de düğün yapabilmektedir. Öğretmen Ömer Babacan'a saldırı. Türk ve Sünni olmasına rağmen katliamcıların saldırılarına maruz kalan öğretmen Ömer Babacan'ın hikayesi ise şöyle anlatılmaktadır. Gerekçeli kararda. Pazarcık ilçesi Gülhaş Karahüy Köyü ilkokulu öğretmeni olduğunu 24-12-1978 pazar günü görev yaptığı köyden olan arkadaşları ile birlikte Kahramanmaraş'tan yaya olarak Türkoğlu ilçesi Kıllı Köyü'ne gitmek üzere hareket ettiklerini, Kıllı Köyü'ne az bir mesafe kaldığında arkalarından gelen bir arabadan inen siyahlı 4 kişinin nereden geldiklerini sorduğunu, üzerlerini aradıklarını, kendisinin öğretmen olduğunu hüviyetinden anlayınca üzerine saldırarak dövdüklerini, saldırganlara Alevi olmadığını söylemesine rağmen sen Alevi olmasan da töp derlisin, komünistlerdensin dediklerini. Maraş olayları gerekçeli karar 280. Türk Sünni olmanın katliama maruz kalmayı engellemediğine gerekçeli kararda sanıldığından fazla sıklıkla rastlanmaktadır. Bunda şaşılacak herhangi bir durum da yoktur. Ancak konuyu özel olarak ele almaktaki amaç katliamın bu yönünün unutulmasına müdahale etmektir. Katliam gerçeğinin doğru anlaşılması için ayrıntı gibi görünen bu noktanın gözden uzak tutulmaması, tam tersine her durumda işlenmesi gerekir. Maraş katliamından Alevilerin daha fazla katledilmiş olması, katliamın diğer boyutlarından kopartılarak ele alınamaz. Yukarıdaki cinayet ve saldırılar da göstermektedir ki Maraş katliamında Alevilerin katledilmesinde onların tarihte gelen dinsel duruşlarına karşı yaratılmış düşmanlığın yanında Alevilerin devrimcilerin doğal tabanı olmaları da etkili olmuştur. Böyle olduğu içindir ki çok sayıda insan Alevi olmadığı halde solcu devrimci olduğu için saldırıya uğramış katledilmiştir. Türk ve Sünnilerin katliama uğrayanları koruma çabaları. Türk-Kürt Alevilere ve devrimcilere karşı yapılan bu katliamda Türk Sünnilerin içinde katliam karşıtlığını açıkça deklare ederek katliamcılara tavır alan, mağdurları korumaya çalışan ve mahkemede katliamcılar aleyhine ifade verenlerin sayısı da az değildir. Türk Sünni halkının katliam karşıtlığını gösteren çok sayıda girişimleri ve çabaları bulunmaktadır. Bu gerçeğin bilinmesi, katliamın doğru ele alınması ve katliamcılığa karşı mücadele için önemli ve gereklidir. Can pazarının yaşandığı katliam koşullarında katliama karşı tutum almak, katliamın mağdurlarına sahip çıkmak, onları korumak, katliamcıların tarafında olması gereken Maraşlı Türk Sünniler için kolay değildi. Katliamcılar toplumun bu kesimini doğal ve zorunlu tabanı olarak görmekle kalmamış, onları zorla katliama katmışlardır. İnsanların katliamcılara zorlandığı çok sayıda örnek bulunmaktadır gerekçeli kararda. Zaten Maraş'ın Türk Sünni toplumu bir bütün olarak katliam içinde değildi. Sıradan Maraşlı bir anda mahallesinde yaşanan katliam karşısında katliamın anlam ve öneminin farkında olmayarak katliamı sola karşı yapılan lokal bir saldırı veya dönemin klasik çatışmalarından biri gibi algılamıştır. Bu nedenle kendilerini Müslüman sağcı kabul edenler tarafından katliam ilk başlarda ya pasif destekle karşılanmış veya ilgisiz kalınmıştır. Maraşlıların başlarda böyle yaklaştığı katliam, kimi yerde komşularının, kimi zaman kiracılarının, kimi zaman ev sahiplerinin öldürülmesine kadar gelince tutumlarını değiştirdikleri görülmektedir. Bunun üzerine ve vahşetin boyutları karşısında bir kısım Maraşlılarda hiçbir politik, etnik veya mezhepsel kaygı duymadan sadece insani duyarlılıktan kaynaklanan bir katliam karşıtlığı gelişmiştir. Şüphesiz o koşullarda katliamcılarla çatışmayı göze almak kolay değildi. Dolayısıyla cepheden katliamcılarla çatışılmasa bile ciddi karşı koyuşlar olmuştur. İtiraz eden, yapılan katliamı doğrudan değilse de dolaylı yollarla onaylamadığını göstermeye çalışan çok sayıda Maraşlı, bu tutumlarıyla katliamcıların saldırı ve cinayetlerini sınırlamaya çalışmışlardır. Daha önemlisi, çok sayıda katliam mağdurunun Türk ve Sünniler tarafından kurtarılmış olmasıdır. Buna dair örnekler üzerinde daha derinlikli ve ayrı bir çalışmanın yapılması önemlidir. Ancak şimdilik konunun anlaşılması için birkaç örnek sunmak yeterli olacaktır. Saldırganlar ev sahibi Halil Uzunlar'a "Senin evinde Alevi varmış, bize teslim et" demişler ve bu şahsın bitişikteki dükkanlarını tahrip ederek evin kapısını kırıp içeri girmişler, sağ taraftaki yatak odasına ateş etmişlerdir. Ev sahibi Halil Uzunlar ve karısı "O adamlar Müslümandır, durun, etmeyin, yapmayın" diyerek Serin ailesini kurtarmaya çalışmışlar ve saldırganları evden dışarı çıkarmışlardır. Topluluklar "Vurun komünistlere, Maraş ülke yuvası" diye bağırarak saldırıya başlayınca Hüseyin ve Safiye Ünlü Dağ ev sahibi Hacı Cesur'un üst kattaki evine çıkmışlar. Burada ev sahibi Hacı Cesur, Hüseyin Ünlü Dağ'ı hamamın üstündeki boşluğa, Safiye Ünlü Dağ'ı da çarşaf giydirerek kerevetin altına saklamıştır. Nursel, Birgül ve Songül Metin perişan bir vaziyette Hacer Büyükköse'nin evine sığınmışlar, kızlar gelen jandarma tarafından kurtarılmışlardır. Saldırganların Balta ailesinin evine saldırmalarını engel olmak isteyen bir vatandaş, "Senin kanında bozukluk var, burada Aleviler oturuyormuş, onları göster" denilerek dövülmüştür. Bir ara saldırganların elinden kaçan Elif Balta, komşusu Bekir Harman'ın evine sığınmış ve "Beni kurtar Bekir amca" diyerek yalvarmıştır. Bunun üzerine Bekir Harman, Elif Balta'yı kendi evinden bir başka eve geçirmiştir. Maraş olayları gerekçeli karar, sayfa 310. 23 Aralık 1978 Cumartesi gecesini tarlalarda geçiren M. Ali Balta, Şerif Balta, Mehmet Sağlam ve Ali Sağlam'a 24 Aralık 1978 Pazar günü arazide rastladıkları Önsen köylüleri 4 Alevi de bizim köye nasip olsun diyerek köye götürmüşler fakat köyde Yaşar Kirik isimli şahıs anılan şahısları kendi evine götürerek misafir etmiş ve köylüler tarafından öldürülmelerini önlemiştir. Maraş olayları gerekçeli karar sayfa 309-310. Saldırganlar alt katta bulunan Keyfo Eren'i bularak yukarıya çıkarmışlar. O sırada olay yerine gelerek evin içine giren mahalle muhtarına saldırganların başında bulunan şahıs Keyfo Eren'in Alevi olup olmadığını sormuş. Muhtarın "Alevi değil, burada Alevi yok" cevabına karşılık Keyfo Eren'e dönerek "Kelime-i şehadet getir" demiştir. Araya giren muhtar kendisi kelime-i şehadet getirmiş. O zaman saldırganların lideri olan şahıs muhtarın omzuna bir yumruk vurarak "Sen söyleme, o söylesin" demiştir. Muhtar bitkin bir halde olan Keyfo Eren'in omuzlarından sallayarak şehadet getirmesini söylemiş ve Keyfo Eren de kelime-i şehadet getirmiştir. O zaman merdivenlerde duran saldırganların lideri "Tamam bırakın gidelim" demiş ve saldırganlar bunu müteakip evden ayrılmışlardır. Maraş olayları gerekçeli karar sayfa 308. Görüldüğü gibi normal koşullarda katliamcılarla birlikte olacak olan bu insanların risk alarak katliamcılara karşı tutum almış olmalarının bir değeri vardır ve bu bilinmelidir. Bu insanların katliamcıların hedefi olma pahasına giriştikleri bu tutum anlatılmadan ve anlaşılmadan Maraş katliamı anlatılamaz. Bütün bu gerçekler halkların kardeşliğine, farklı inançlar arasında olması gereken hoşgörünün önemine dikkat çekmek için ortaya konmaktadır. Bu tespitler yapılarak başka bir gerçeğin göz ardı edildiği düşünülmemelidir. Katliam boyunca saldırılardan korunmak için sağa sola kaçan ve bu esnada komşularına sığınmaya çalışan veya yardım isteyen çok fazla sayıda katliam mağduru Alevi'ye karşı saldırganlardan yana davranışlar geliştirildiğini, kapıların açılmadığını, kimsenin kaçan insanları evlerine almadığını unutmak veya göz ardı etmek söz konusu değildir. Maraş katliamı gibi devasa bir organizasyonda bu tür davranışlar sıradan insanların rutin davranışları olabileceği gibi katliam atmosferine uyumlu davranılmasından da kaynaklanmış olabilir. Burada açığa çıkartılmak istenen, katliam koşullarında katliamcılara karşı duran veya onlardan yana olmayanların tutumlarının sıra dışı davranışlar olarak tespit edilmesidir. Katliamın maddi yönü. Diğer katliamlarda olduğu gibi Maraş katliamında da maddi beklenti içinde olan, bu amaçla katliama katılmış bulunan ve bunun için yağma yapanlar olmuştur, kuşkusuz. Maraş katliamına sevk edilmiş olan saldırganlar maddi değer kazanımını düşünmüş, buna yönelmişlerdir. Ayrıca çok mümkündür ki katliamın ön hazırlıkları için saldırganlar örgütlendirilirken katliama katılanlara çeşitli maddi kazanımlar taahhüt edilmiştir. Alevilerin, Kürtlerin çok zengin oldukları, bunların Maraş'tan kovulması halinde ellerindeki değerlerinin, mal varlıklarının kendilerine verileceği söylenmiş olabilir. Ancak Maraş katliamında yağmacılık, katliamın politik yönünü gölgede bırakacak düzeyde yaşanmamıştır. Maraş katliamının motivasyonunda daha çok politik sahipler etkili olmuştur. Katledilen Alevilerin ve Kürtlerin, Ermenilerde olduğu gibi fazlaca bir mal varlıklarının olmamış olması, bu yönde göze batar bir durumu yaşanmamasına yol açmıştır. Maraş katliamına katılan ve tamamen yoksul olan güruh, Alevilerin, Kürtlerin ve solcuların evlerini, evlerindeki eşyalarını ve iş yerlerini tahrip edip yağmalarken beklediği gibi maddi bir sonuç elde edememiştir. Bunu istemiş olmasına rağmen. Ancak bu durum söz konusu katliam mağdurlarının maddi kayıpları olmadığı anlamına zinhar gelmez. Katliamın mağduru olan Kürt-Türk Alevilerin olağanüstü maddi kayıpları olduğu yadsınamaz bir gerçekliktir. Bütün evler yanmış, eşyalar ve iş yerlerindeki mallar yağmalanmıştır. İnsanlar yıllardır olağanüstü zor koşullarda bir araya getirdikleri çeşitli imkanlarını, evlerini, işlerini kaybetmişlerdir. Ayrıca katliam esnasında yaşanan yığınla maddi kaybın yanında Maraşlı Türk-Kürt Alevileri evlerini, mülklerini, işlerini ve çeşitli taşınır taşınmaz değerlerini yok pahasına satıp kaçmak zorunda kalmışlardır. Bunun sonucunda binlerce ailenin bütün bir geleceği altüst olmuş, insanlar aç sefil, başka diyarlara sürgün olmak zorunda kalmışlardır. Maraş katliamının hemen ardında Türk ve Kürt Alevilerin yaşadığı bütün mahalleler boşalmış, herkes geçici de olsa başka yerlere gitmiş, mahalleler viraneye dönmüştür. Bu koşullarda Maraş'ı terk etmek zorunda kalan mağdurlara devlet, "Hayır, siz buralısınız, burada yaşamak en tabii hakkınız ve biz bunu sağlamak zorundayız." diyerek sahip çıkmamıştır. Tam tersine sanki adı konmamış sürgün edilişi istiyor ve bekliyormuş gibi göçü teşvik etmiş, özendirmiştir. Bu uygulama özellikle sıkı yönetim ve sonrası 12 Eylül döneminde yurt dışına gitmek isteyenlere gösterilen kolaylıklarla daha bariz gözlenmiştir. Bu dönemde yapılan uygulama Ermeni katliamında Ermenilerin isterlerse yurt dışına gitmelerine yardımcı olunacağını söyleyen Osmanlı yöneticilerinin tutumunu hatırlatmaktadır. Türk-Kürt Alevilerin Maraş'ta yaşamalarının engellenmesine yönelik bu uygulamalara karşın özellikle uzun süredir yerleşik yaşayan Maraşlı Aleviler gerek hiç ayrılmayarak gerek daha sonra geri dönerek kendi evlerine, sokaklarına sahip çıkmışlardır. Böylelikle doğup büyüdükleri şehirlerini, mahallelerini terk etmeyerek Ermenilerin yaşadığı akıbeti yaşamayacaklarını göstermişlerdir. 29. ayrımın sonu. Sayfa 414.